Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin 5800K'dan sonraki en hızlı ikinci modeli olan A15700'ü inceliyoruz. AMD A10 Fusion 5700 aslında 5800K ile kıyaslandığında çok ufak farklarla birbirlerine ayrılan işlemci modellerinden birisi olarak gösterilebilir. İsterseniz bir teknik özellik tablosu ekranına getirelim ve 5700'ün karakteristiğine daha yakından bakalım.
Herde 5700'ün teknik detaylarına baktığımızda yine 5800'de olduğu gibi 2 adet pile driver modülünü görmekteyiz. Bu 2 adet modülde bizlere 4 adet x86 çekirdeği olarak geri dönmekte. İşlemcinin 4 MB ikinci seviye tampon belleği var. 3.4 GHz standart taban çalışma frekansına sahip. Turbo ile de bunu 4 GHz'e kadar yükseltiyor. Hı hı. Grafik birimine baktığımızda ise AMD'nin Apu'larda gördüğümüz en güçlü grafik birimini görmekteyiz. Radeon HD 7660D modeli bu işlemcide de yer almakta. Bu modelde 384 adet Radeon çekirdeği 760 MHz'e görev yapıyor. TDP değerine baktığımızda ise AMD işlemcilere kıyasla biraz daha düşük olduğunu görüyoruz bu modelin özellikle. Hı hı. Bu model 65 Watt TDP değeriyle de diğer Apu A10 modellerinden ayrılmakta.
Fusion A15700 işlemcisi Trinity Quad adlı diğer Fusion modellerinde olduğu gibi AMD'nin ikinci nesil buldozer mimarisi, yani PAL driver tasarımını kullanan bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bağlamda birinci nesil buldozer tabanlı FX işlemciyle kıyaslandığında başta döngü başına performans olmak üzere önemli güncellemelerin olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Bununla birlikte bu işlemci Socket FM2 yapısında bir işlemci olduğu için serinin diğer tüm üyeleri gibi piyasadaki A80, A85 gibi, A75 gibi ya da A55 gibi işlem anakartlarla kullanmak zaten halihazırda mümkün. Aslında Fusion işlemcileri için bence daha önemli olan detay ortak bellek kontrolcüsü. Evet. Çünkü şimdi harici ekran kartlarından hani diyoruz ya 256 bit bellek kontrolcüsü, 128 bit bellek kontrolcüsü gibi. Burada ondan bahsedemeyiz. İşlemci entegre grafik birimi de çekirdeğin kullandığı bellek kontrolcüsünden faydalanıyor.
Evet, beraber paylaşıyorlar.
Hani burada kabaca bir örnekleme yapmak gerekirse 1066 MHz'de çalışan bir DDR3 bellek için bellek band genişliği aynı kontrolcü üzerinde yaklaşık saniyede 8 gigabitlik bir değere ulaşmakta ki harici ekran kartlarıyla mukayese edilirse eğer Radeon HD 7450 seviyesinde bir tam giriş seviyesi genişliğini söyleyebiliriz burada entegre grafik birimi için. Hani bu okuyucunun kafasını karıştırmamak adına önemli çünkü sonucunda tek bir bellek kontrolcüsünden hem işlemci hem de grafik birimi faydalanıyor. Hatta burada AMD'nin tasarımı gereği ağır yük durumlarında, işlemciye binen ağır yük durumlarında önceliğin grafik birimine verildiğinde not düşmek gerekiyor. Tabii A10 5700 için aynı zamanda güç tüketim değerlerinden ve çarpan kilidi durumundan da bahsetmek lazım çünkü 5800K'dan sonra gelen en azı masaüstü işlemci AMD için Fusion ailesinde. Ancak ayrıştıkları noktalar aslında temelde çarpan kilidi ve TDP değeri olarak gösterilebilir.
Evet Erdi, şimdi 5700 ve 5800K'nın fiyatlarına da baktığımızda aslında AMD tarafından aynı fiyat segmentine birebir aynı fiyatta fiyatlandırıldığını görmekteyiz. Şimdi kullanıcılar arasında 5800K varken ben niye 5700 alayım diye bir haklı olarak bir kafalarında soru işareti oluşmuş olabilir. Şimdi farklarına bakalım istersen. K serisi işlemciler senin de söylediğin gibi zaten çarpan kitleri tamamen açık işlemciler. Hı hı. 5700 ise yarım açık diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Bunun sebebi de normalde 34 olan çarpanı turbo ile beraber 40'a kadar yükselip işlemcinin saat frekansını 4 GHz'e kadar çıkarabiliyor. Bu da demek oluyor ki kullanıcı burada çarpana müdahalede 40'a kadar çıkarabilmesi mümkün. Daha üstünde ise bellek frekansını base clock'u arttırarak işlemciyi daha fazla hız aşırtma yapabilmek mümkün. Hani 5800K'da ise 40'ın üzerinde de çıkıp hani işlemcinin gittiği yere kadar arttırabilmemiz burada mümkün. Grafik birimine baktığımızda da yine saat frekansı olarak 5800K'dan 40 MHz gibi çok da dikkat çekmeyecek bir miktarda yavaşladığını görüyoruz. Asıl olarak şimdi işlemciye baktığımızda ise biraz da çalışma geriliminin de daha düşük olmasından dolayı 100 Watt'lık TDP değerinin 5800K'deki bu 5700'de 65 Watt'a kadar düşürüldüğünü görmekteyiz.
Yani 5800K ile kıyaslandığında hem daha az güç çeken dolayısıyla daha az ısınan bir işlemciye karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani Turbo Core'dan da bahsettik. Burada Pile Driver tasarımı özelliği olarak Turbo Core 3.0 teknolojisi var. Dolayısıyla kullanıcı hiçbir müdahale bulunmadan bu işlemci kendi kendine de çekirdek frekansını 4 GHz'e kadar çıkartabiliyor ki uygun bu değerdeki altında performans sonuçları aslında pek çok kullanıcının, pek çok ev kullanıcısının beklentilerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu söyleyelim ki zaten test sonuçlarına birazdan geçiyor olacağız. Kağıt üzerinde görüldüğü üzere 5800K'dan sonra AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı ikinci masaüstü modeli olarak gösterilebilir. Şimdi istersen Ender bu kadar detaydan sonra yavaş yavaş performans değerlerine geçelim. Evet. Hem çekirdek bazında, CPU bazında hem de grafik birim bazında 5700'ün hem rakipleri hem de Fusion ailesi içerisindeki konumuna, pozisyonuna daha yakından bakalım. AMD A10 5700 incelemesinde ilk testimiz Cinebench olacak. Yine çekirdek performansını değerlendirerek test sonuçlarını izlemeye başlıyoruz. Bu bağlamda Cinebench ile ilgili şunu söyleyelim. Çok gelişmiş bir grafik motoruna sahip. Aynı motoru aslında Hollywood'da pek çok sinema endüstrisi konuda da kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla işlemcilerin çoklu izlek performansını değerlendirme açısından Cinebench büyük önem taşımakta.
Evet, Cinebench'in performans değerlerine baktığımız derdi A8'in bir üst versiyonu olan 5700'ü bir miktar geçtiğini görüyoruz aslında ama bunun sebebi çok basit. İki işlemcide aslında iki adet pile driver modülüne sahip ve A8'in taban frekansı daha yüksek olduğu için arada bu ufak farklılık normal. Aslında iki işlemci arasındaki fark grafik biriminden kaynaklanıyor. A10'a hızlaştırma yaptığımızda ise puanının 3'e kadar çıktığını görmekteyiz. Bu da A10-5800K ile arasındaki farkı bir miktar daha açmış. Tabii işlemciler zaten çekirdek anlamında birbirlerine çok yakın mimarilere sahip olduğundan, aynı mimarileri kullanıp saat frekansları farklı olduğundan performansların bu kadar birbirlerine yakın çıkması normal. Intel tarafındaki i3-3225 ise 3.12 puan alarak aslında AMD tarafının aynı fiyat segmentinde rekabetçi bir anlamda işlemci performansı konusunda rekabetçi olduğunu bizlere gösteriyor.
Evet, Cinebench'ten sonraki diğer testimiz CPU Mach 99 olacak. Yine saf çekirdek performansı için önemli bir uygulama. Hı hı. Tabloya baktığımız zaman burada A15700'ün standart çalışma frekansıyla 5800K'ya aslında yakın değerler sunduğunu söyleyebiliriz.
Evet, yine benzer bir tablo karşımıza çıktı herhalde. A15700 standart hızında çalışırken diğer kendi A serisi işlemcilerle birbirine çok yakın performans gösteriyor. Hatta 3 adet bu modüle sahip FX6100 de burada performans anlamında birbirine yakın. i3 tarafına baktığımızda 473 puan alarak i3'ün testteki en hızlı olduğunu, işlemci olduğunu görmekteyiz. Ama A10'a hızlaştırma yaptığımızda ulaştığı puanla da aslında birbirine çok yakın skorlar elde ettiği de gözlerden kaçmıyor.
Tabii bu bağlamda hani Core i3-3225'i de hızlaşma ile biraz iteklemek biraz daha yükselmek mümkün. Ancak hani incelememiz A10-5700 olduğu için burada onun neler yapabildiği üzerine duruyoruz. Yoksa i3-3225'i de frekans arttırarak, çarpanı kapalı olduğu için i3-3225'in de frekans arttırmak zorunda. Ancak arttırarak performansını biraz daha yükseltmek mümkün diyelim ve Fritz Benchmark'a geçelim. Bu yine işlemcilerin sayısal performansını ölçmeye yönelik uygulamalardan bir tanesi ve tabloya baktığımızda A15700'ün A15800K ile yakın sonuçları imza attığını yine söyleyebiliriz.
Evet Arda, beklediğimiz yine 5700 ile 5800K arasındaki performans farkı yine az bir miktarda gözükmekte. Zaten A15700'e hızlaşma yaptığımızda yine 5800K'yı oldukça rahat bir şekilde geride bırakıyor. i3-3225 ise burada frekansından da dolayı baktığımızda AMD işlemcilerin arasında bir yere girdiğini görmekteyiz.
Şimdiki testimiz ise MediaExpress uygulaması olacak. Burada 4.4 GB büyüklüğündeki bir MKV dosyasını MP4 formatına çeviriyoruz. Burada unutulmaması gereken değer şu, sonuçlar saniye cinsinden olduğu için düşük değer daha yüksek performans anlamına geliyor.
Evet, test sonuçlarını incelediğimizde yine A8'in bir miktar daha yüksek taban frekansına sahip olduğundan dolayı standart hızlarda çalışan A15700'den daha iyi skorlar elde ettiğini görüyoruz. A10 hızlaştırmayla beraber bu uygulamada yine kendisini toparlayarak 5800K'yı da geride bırakacak şekilde yerleşiyor. Burada enteresan olan ise bu AMD'nin modül yapısının oldukça başarılı bir şekilde başarılı sonuçlara imza atıp i3-3225'te geçtiğini görmekteyiz ve hatta şöyle diyebiliriz ki hızlaştırılmış A10-5700 standart hızda çalışan i3-3225'ten 5 saniyenin biraz üzerinde daha iyi bir süre içerisinde bu çevirme işlemini tamamlıyor.
Çok ufak da bir hatırlatma yapalım burada. i3-3225 Intel'in LC4000 grafik birimine sahip, aslında en ucuz fiyatlı masaüstü işlemcisi olma özelliğine sahip. Yani i3-3225 aslında A10 ve A8 serisi Fusion işlemcilerle benzer fiyat seviyesine satılan ayrı bir tabanlı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci değerlendirmesinde şimdiki tablomuz WinRAR. WinRAR'da 300 MB büyüklüğünde içerisinde farklı dosya tiplerine sahip bir klasörü sıkıştırıyoruz. Yine değerler saniye cinsinden, dolayısıyla düşük performans daha düşük değer daha yüksek performans anlamına geliyor.
Evet, WinRAR testlerinde daha önce incelediğimiz işlemci testlerinde de Intel tarafının biraz daha iyi skorlara imza attığını görmüştük. Durum burada da değişmiyor. Yine i3-3225 48 saniye ile testlerin en hızlı işlemcisi olmayı başarıyor. A10'un performansını incelediğimizde 5700 ve 5800'ün gene çok yakın olduğunu görmekteyiz. 5700 özellikle bir miktar hızlaştırma işin içine girdiği zaman i3-3225'e çok daha yakın skorlara imza atmayı da başarmakta.
AMD Fusion A10-5700 işlemcisinin çekirdek performansından sonra şimdi artık entegre grafik performansını değerlendirmeye başlıyoruz. Burada ilk olarak sentetik uygulamalarla yola çıkacağız ve 3D Mark Combi'nin performans yerine bakacağız. AMD'nin zaten entegre grafik performansındaki üstünlüğü aşikar. LC4000'le kıyaslandığında Radeon LC7660'da çok daha yüksek grafik başarımı sunuyor ki şu an ekranlara gelen tabloda zaten bunu gösteriyor.
Erde Intel her yeni jenerasyonda grafik performansı bir miktar daha arttırsa da hala AMD tarafında rekabetçi anlamda performans gösteremiyor. Zaten tablodan da bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Zaten 2500K'nın sahip olduğu HD3000 grafik birimi DirectX 11 desteğine sahip olmadığından dolayı testi çalıştıramıyor. HD4000 ise performansına baktığımızda AMD'nin APU birimlerine kıyasla oldukça geriden gelmekte. Öyle ki yer yer performans farkının 2 kat ve üzerine çıktığında 3D Mark 11 performans testinden görebilmekteyiz.
Evet, 3D Mark 11'in sadece GPU performansını ön plana çıkardığı alt testlerinden grafikte baktığımızda ise tablo yine değişmiyor. AMD'nin Radeon LC7660'da entegre grafik birimiyle üstünlüğü net bir şekilde karşımıza çıkıyor bir kez daha.
Evet Erdi, bir öncekine benzer bir tablo yine karşımıza çıkmakta. Bu tabloda saf grafik performansı ölçüldüğü için daha iyi bir şekilde grafik performansını kıyaslayabiliyoruz. Özellikle A10 5700 hız ışıtmayla beraber, grafik birimine yaptığımız hız ışıtmayla beraber grafik performansını i3-3225'teki HD4000'e kıyasla neredeyse 2,5-3 kaç daha yüksek bir noktaya taşıyabiliyor.
Evet, aynı zamanda 3D Mark 2006'ya da bakmak lazım. Çünkü sistemin geneliyle ilgili biraz daha fazla bilgi verebiliyor bize. Buradaki tabloya baktığımızda ise hani daha DirectX 11 desteği söz konusu olmadığı için artık i5-2500K'nın da buraya HD3000'e dahil olduğunu görmekteyiz. Ancak değerlendirmenin geneli itibariyle aslında söylediklerimizi bir kez daha tekrar almak durumunda kalacağız. Çünkü AMD'nin entegre grafiği bir kez daha yüksek değerler bizlere gösteriyor.
Evet, zaten bu alışıldık bir değer, bir sonuçtu. AMD grafik, dahili grafik anlamında performansı hala Intel'den çok üst düzeylere taşıyabilmekte. Burada belki dikkatimizi çeken şey i3 ile i5 işlemcilerin, Ivy Bridge tabanlı işlemcilerin aynı grafik birimine sahip olmasına rağmen işlemci farkından dolayı performans miktarının yaklaşık %30 daha fazla olması.
Tabii burada tabii dediğin doğru. i5 daha yüksek performanslı bir işlemci altyapısına sahip olduğu için 2006'da da aynı zamanda genel değerlendirmeye tabi tutulduğu için sistemler daha yüksek performans yeri göstermesi önemli bir gösterge. Buradan Cinebench için OpenGL ölçümüne geçelim. Hani az önceki çekirdek performansına söyledik ya iyi bir grafik motoruna sahip olduğunu. Dolayısıyla grafik değerlendirmesine de bizlere önemli argümanlar sunuyor Cinebench uygulaması. Tablo bir kez daha değişmiyor.
Evet, kendini tekrarlıyor. AMD tarafının sağ tarafta tabloda oldukça yüksek bir performans farkıyla durduğunu görmekteyiz. 5700 hız aşıtılmış dahili grafik birimiyle beraber 5800K'yı da geride bırakıyor. Intel tarafına da yaklaşık yine iki katında üzerinde fark attığını görmekteyiz.
Şimdi Ender, istersen artık hani Intel mi AMD mi daha hızlı noktasını bir tarafa bırakalım ve hangi platformun ekstra bir ekran kartı maliyetine gerek kalmadan oyun oynatabildiğini ya da ne kadar oyun oynatabildiğini gösterelim istersen. Crysis 2 ile başlayalım. Crysis 2 hala önemli bir yapım. Evet, belki birkaç ay içerisinde Crysis 3 artık piyasaya girmiş olacak. Geri sayım başladı yeni yapım için. Ancak Crysis 2 şu an serinin en güzel yapımı olduğu için onunla başlayalım ve 720p dediğimiz konsol çözünürlüğünde DirectX 9 modunda kalite ayarları açık olarak yaptığımız testlere bakalım. Görünen o ki AMD belki A15700'ü hız aşımı yaparak hem CPU hem de GPU hızını arttırarak 30 kare saniye dediğimiz oynanabilirlik sınırını yakalıyor. Ancak genel olarak hiçbir işlemci 30 kareyi tutarlı bir şekilde yakalayamıyor entegre grafik birim açısından.
Evet, dahili grafik birimiyle Crysis 2 oynamak isteyenler 720p çözünürlükte yüksek ayar seviyesini bir miktar aşağı çekmek zorunda kalacaklar gibi gözüküyor. Çünkü hem köşe yumuşatma hem de detay seviyesini arttırdığımızda bütün grafik birimlerinin 30 karenin altına düştüğünü görmekteyiz. AMD tarafı burada biraz daha şanslı. Grafik ayarları bir miktar aşağı alarak, belki orta seviye alarak daha oynanabilir, akıcı bir oyun deneyimi sunabilirler. Intel için belki i5'in 3570K'nın 720p çözünürlükte en düşük grafik ayarlarında 30 kareyi yakalayacağını söyleyebiliriz. Tabii bunlar tahminler ve tahminlerden yola çıkarak bunları söylüyoruz. Ama Intel tarafıyla Crysis 2'yi en azından güzel bir grafik ayarlarıyla oynamak şu an için hayal gözüküyor.
Ya da daha gerçekçi olmak gerekirse Crysis 2 oynamak entegre grafikle çok keyifli olmayacaktır. Onun altını çizeyim çünkü oyundan keyif almak biraz da kalite ayarlarının aktif olması anlamı geliyor. Ancak AMD için en azından 30 kare üzerine çıkmak
durum daha mümkün gibi görünüyor.
Buradan 4-3'e geçelim. Hani yarış tutkunları için önemli bir yapım. Hala da güncelliğini koruyan bir oyun. Yine 720p çözünürlüğünde ve orta kalite ayarlarında yaptık bu testleri. Ortaya çıkan tablo aslında parlak bir tablo. Pek çok kişi bu kalite ayarlarında oyun akıcı bir şekilde oynayabilir entegre grafikle.
Hatta fazla bile akıcı olabilir. Yani burada oynamak isteyenler, 4-3'ü oynamak isteyenler dahili grafik birimine, özellikle AMD'ye sahip olan kişiler grafik ayarlarını oldukça arttırıp burada belki yüksek seviyeye getirip belli miktarda köşe yumuşatma açıp grafik anlamında daha güzel bir görsel şölen kendilerine hazırlayabilirler.
4-3'ten sonraki oyunumuzda Far Cry 2 olacak. Yine 720p çözünürlüğü yani konsol çözünürlüğünde orta kalite ayarları açık ve DirectX 9 moduna gerçekleştirdiğimiz testler. Far Cry için de aslında durum parlak. Kabul edilebilir ayarlarda. Yani pek çok kişi için kabul edilebilir diyelim en azından. Çünkü daha yüksek ayarları isteyen oyuncular, kullanıcılar illaki vardır. Ki zaten onlar da harici ekran kartı kullanacaktır muhtemelen. Ama entegre grafik birim için durum bir kez daha parlak. Bu oyunda entegre grafik ile Intel ya da AMD fark etmeksizin akıcı ya da akıcıya yakın oynayabiliyoruz. AMD tarafında tabii akıcı oynayabiliyoruz. Evet. Intel'de de sahneye göre değişmekle birlikte 30 karenin altına çok kolay kolay inmeyeceğini söyleyebiliriz.
Evet, HD4000'in bu noktada aslında i3 tarafında işlemci tarafından darboğaz yaşadığını görmekteyiz. Çünkü i5-2500K daha yüksek bir performans göstermiş. Zaten oyunlarda çözünürlük düştüğü zaman grafik biriminden daha çok işlemci ve bellek performansı da işin içine etken bir şekilde dahil oluyor. Yine aynı şeyleri söylüyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. AMD A10 sahipleri bu noktada Intel sahiplerine kıyasla daha bir yüksek grafik ayarlarında Far Cry 2'yi oynayabilme şansına sahip olacaklar.
Buradan da Metro 2033'e geçelim o zaman. Yine 720p çözünürlükte, DirectX 9 modunda düşük kalite ayarlarında ama yine köşe yumuşatma gibi detayların açık olduğu kalite seviyesinde yaptığımız testler şunu gösteriyor. Yani hani akıcılığın biraz daha üzerinde oynamak mümkün A10 ile. Intel tarafında 30 karenin altına düşmek olası. Ancak AMD A10 ve A8 için yine 30 karenin aslında altına düşme ihtimali var. Evet. Çünkü Metro 2033 grafik yoğun bir oyun.
Evet.
Grafik hatta harici ekran kartlarını zorlayan bir oyun. Ancak entegre grafik ile bu oyun oynanabilir aslında.
Evet, biraz zorladığımızda oyunu oynanabilir gibi gözükmekte. Grafik seviyelerini, detaylarını bir miktar daha aşağı çekebilmek mümkün. Onları da çektiğimizde, mesela filtrelemeyi kapattığımızda belki 1-2 kare saniye daha kullanıcılar alabilirler dahili grafik birimlerinden. Ve Metro 2033'ü en azından bir açıp deneyimleme şanslarına sahip olacaklar.
Evet Ender, AMD Fusion A10 5700 için işlemci ve entegre grafik performansını değerlendirmeyi bitirdik. Son tablomuz güç tüketimi üzerine olacak.
Erde incelemenin başında da üstüne değindiğimiz önemli bir konu bu A10 5700'ün 5800K'ya kıyasla aradaki 35 wattlık TDP değeri farkıydı. Güç tüketimi sonuçlarında da bunu bir miktar görebilmek mümkün. AMD her ne kadar 32 nanometre üretim teknolojisinin getirdiği dezavantajla Intel tarafına kıyasla güç tüketimi konusunda yeterli verimliliği gösteremese de en azından bu modelde güç tüketimini bir miktar aşağı çekebildiğini görmekteyiz. Intel tarafı yine oldu her zaman olduğu gibi 22 nanometrenin de avantajını kullanarak daha verimli bir yapı ortaya sunmakta. Ama A15700 sahipleri de enerji tüketimi konusunda ve ısınma konusunda üzülmeyeceklerini söyleyebiliriz. En azından daha üst K serisi işlemcilere kıyasla bir miktar daha fazla güç tüketimi farkını kompanse etmiş olacaklar.
Tabii buradaki tablonun sistemin genelinde yapılan ölçümleri gösterdiğini, entegre grafikle yapılan güç tüketim değerlendirmesine yansıttığını söyleyelim. Burada belki de dikkat edilmesi gereken nokta sarı barlar, yani yük altına gittik barlar olacaktır. Çünkü bekleme durumunda 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlar söz konusu, ancak sistem yüke bindiği zaman, sistem yük altındayken yapılan ölçümlere baktığımızda Intel'in hakikaten burada önemli bir avantaja sahip olduğunu görebiliriz. Haziran ayında 28 nanometreye AMD geçtiğinde durum ne olur biter onu o vakit göreceğiz. Ancak şu an için Intel'in çok ciddi bir üstünlüğe sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz güç tüketim değerleri açısından. Evet, performans tablolarından da anlaşılabildiği üzere A10 5700 aslında performans olarak 5800K ile son derece yakın sonuçları imza atan bir işlemci olarak gösterilebilir. Aradaki performans farkı en kötü koşullarda bile A10 5800K lehine %10 civarında oynamakta. Genel olarak bakıldığında ise %5 seviyesinde bir performans farkı olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu bağlamda neredeyse aynı fiyata satılan iki işlemciyi değerlendirmek gerekirse, eğer amacınız bir medya bilgisayarı kurmak, Fusion işlemci alayım ancak bir üst modelden biraz daha az güç tüketsin, biraz daha ısınsın diyorsanız, benzer fiyat seviyesinde A10 5700 belki daha iyi bir tercih olabilir. Ama amacın saf performans ve hızlaşma başarımıysa bu noktada 5800K biraz daha ön plana çıkan bir işlemci olarak ortaya çıkıyor.
Tabii özellikle performans düşkünü genç bilgisayar kullanıcılar için değerlendirirsek durumu, 5800K biraz daha bu noktada kendini ön plana çıkarıyor. Ama biraz daha genel kullanıma hitap eden böyle hem ofis uygulamaları olsun, belki ufak çapta böyle oyun oynayabilecek bir HD PC, Media PC kurmayı düşünenler içinse 5700 oldukça iyi bir tercih olacaktır. Aradaki performans farkı çoğu noktada belki kendini hissettirmeyecektir bile benchmarkları bir kenara bırakırsak. O yüzden hani 5700 almayı düşünenler arasında kafasında fazla soru işareti olmasın. Acaba ki çok fazla bir performans kaybı yaşar mıyım diye. Bunun aksine kullanıcılara hem enerji tüketimi konusunda hem de ısınma, yani sessizlik konusunda da geri dönüşü 5800K'ya kıyasla daha fazla olacaktır.
Hani tabii iyi bir sistem kurayım, biraz da overclock yapayım, yani hızlaşma yapayım diyorsanız bu noktada tercihiniz 5800K olmalı. Videomuzun önceki kısımlarında söylediğimiz gibi çarpan kilidinin açık olması itibariyle çok daha yüksek frekans değerlerine iyi bir hava soğutmayla çıkabiliyorsunuz. Entegre grafikten bahsedecek olursak eğer, daha önceki videolarımızda dediğimiz gibi şu an AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesine başka bir işlemci modeli gelmiyor. Yani Intel tarafında da AMD'nin çözümleriyle rekabet edebilecek bir entegre grafikten bahsedemeyiz. Evet. Çekirdek performansı olarak da kıyaslamak gerekirse, hani HD 4000 grafik birimine sahip Core i3-3225'e kıyaslandığında 5700 ve 5800K'nın pek çok uygulamada çok benzer sonuçlar verdiğini
çok
söyleyebiliriz. Her kullanım senaryosuna uygun, biraz oyun oynatabilen, medya konusunda yetenekleri gelişmiş, az da güç tüketen bir işlemci istiyorsanız bu noktada 5800K'nın yerine 5700'ü de tercihleriniz arasında bulundurmanız gerekiyor. Bu noktada bir de aslında videomuzun sonuna gelirken ufak bir detaydan daha bahsedelim Ender. 5700 ve 5800K'dan bahsettik, incelemelerini yaptık. Bu videomuz itibariyle artık 5700'de şekillenmiş oldu. Ancak birkaç ay içerisinde AMD ürün gamında güncelleme hazırlanıyor. Üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi de piyasaya girecek. Burada Richland kod adını taşıyan yeni işlemci ailesinden bahsediyoruz ki A16800K'da o serinin en hızlı işlemcisi olacak. Üstüne üstlük AMD 28 nanometre fabrikasyon sürecine geçiyor ki
sonunda,
güç tüketim seviyesinde olabildiğince aşağılara çekecek gibi görünüyorlar.
Evet, 32 nanometrede bile aslında güç tüketimi konusunda rekabetçi olabildiklerini bu A10-5700 ile gördük. 28 nanometre AMD'nin uzun zamandır eleştirildiği bir noktaydı üretim bandını bir sonraki teknolojiye geçirmemiz konusunda. Güç tüketimi konusunda bu tarz işlemcileri belki de 45-50 watt TDP değerlerine kadar düşürebilecekler 28 nanometre ile beraber. Böylece Intel tarafındaki daha verimli, daha güç tüketimi konusunda daha başarılı işlemcilerin devri de belki de AMD tarafından tehdit edilmeye başlanacak.
Tabii Intel tarafında da 22 nanometre Haswell işlemciler gelecek ki Haswell tarafında kendi yerleşik belleğine sahip entegre grafik çözümlerine bahsedeceğiz. Yani 2013'te yeni yılda, yeni yılın bu ilk işlemci incelemesinde şunu söyleyebiliriz ki bu yıl entegre grafikler daha fazla yarışacak, daha fazla rekabet olacak. Son olarak 3. nesil Fusion işlemcilerinde ailesinde HD 8000 serisi bir grafik biriminde olacağını ve örneğin bellek yeteneklerinde 2133 MHz'e kadar çıkacağını dolayısıyla entegre grafiğin daha fazla bellek performansı elde edebileceğini de söyleyebiliriz. Bu ufak notları da sizler paylaştıktan sonra AMD A15700 incelemesinin artık sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken aynı zamanda yeni yılınızı da kutlamış olalım. Şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.